Merhaba, 31 Mart seçim sonuçlarını ve ötesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğum siyasal iletişimci ve Ekrem İmamoğlu'nun son iki seçimdir kampanyasında önemli kilit bir rol oynayan bir isim Necati Özkan. Onunla hem kampanya sürecini hem de bundan sonrasını konuşacağız. Necati Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
Rica ederim. İyi
günler. Şimdi sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yönetim kurulunda yaptığı toplantıda dedi ki bizi CHP'nin arkasına iten sebepleri bulmak zorundayız. Sizi arasa ve dese ki Necati Bey ne oldu da biz buraya düştük diye sorsa, sizin de iyi bir gününüzde olsa ve bu soruya uzunca bir cevap verecek olsunuz. Hangi maddeleri sıralardınız?
Önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni oluşturan rejimin fabrika ayarlarına dönmesini tavsiye ederdim. Her şeyden önce. Son referandumun iptal edilmesini tavsiye ederdim. Ki zaten bildiğiniz gibi son referandum normal kazanılmadı. Son referandumda mühürsüz 2,5 milyon oy, kanunun ve yasanın, hani kanunun ve anayasanın daha doğrusu, amir hükümlerine rağmen geçerli kabul edildi. Türkiye'de seçimleri yönetmekle görevli en üst organ olan Yüksek Seçim Kurulu, son referandumda sandıkların kapatılmasına dakikalar kala 2,5 milyon oyu geçerli saydı. Böylelikle bir küsür milyon oyla o son referandum geçti. Normalde hiçbir kanun devletinde, hiçbir demokraside olmayacak bir iş oldu. Ve hatırlarsanız o akşam Sayın Cumhurbaşkanı atı alan Üsküdar'ı geçti diyerek yapılan işi bir de net olarak tanımlamış oldu.
Peki, dolayısıyla bu seçim...
ben öncelikle derdim ki eğer gerçekten tekrar kazanmak istiyorsanız önce rejimi fabrika ayarlarına geri döndürün. Arkasından kendi partinizi geri döndürün. Aha. Yani 2001'deki, 2002'deki haline geri döndürün. Aha. Ve partinizin içerisinde yeniden ortak aklı hakim kılın, ancak ondan sonra tekrar bir şansınız olabilirdi derim.
Bizde sadece oy kaybı olmadı, ruh kaybı da oldu diye bir tespitte bulunmuş. Kan kaybı oldu, ruh kaybı oldu diyor. Ruhunu kaybetti mi sizce Adalet ve Kalkınma Partisi?
Yani Adalet ve Kalkınma Partisi elbette ki bir yani uzunca bir süredir bu ülkenin yani gidişatına yön vermiş, kaderinde etkili olmuş çok önemli bir siyasi parti, çok önemli bir siyasi oluşum. Bir seçim kazanma makinesi aslına bakarsanız, toplumun her tarafında iyi örgütlenmiş kadınların, gençlerin ve iş dünyasının, özellikle de Anadolu sermayesinin dahil olduğu bir muazzam makina idi. Bu makinayı makine yapan, seçim kazanmaya odaklı hale getiren bir sürü değer bu süre içerisinde yok oldu, gitti. Hani eskiler hep şey diyorlardı, hani mücahit olmak istiyorduk, müteahhit olduk. Hani bu o kadar net tarif ediyor ki aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki değişimi. Ve bu değişim Türkiye'nin kaynaklarının, belediyelerden tutun da merkezi idarenin kaynakları dahil olmak üzere kaynaklarının telef edildiği neredeyse, Türkiye'deki vatandaşların varlıklarının büyük bölümünün hani yok edildiği bir sürece geldi. Ve Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin hukuk düzeni, Türkiye'nin demokrasisi ve tabii ki Türkiye'yi Türkiye yapan en önemli değerler bu süre içerisinde yok oldular, gittiler. Ve Türkiye'nin kaynaklarının, hani biz israf diye tarif ediyoruz ve kibarca bunu tarif ediyoruz,
evet,
ama
aslında yolsuzluk diyeceğimiz yerde siz israf diyorsunuz. Biraz ürkütmesin diye de seçmenin galiba.
Evet, çünkü hani maalesef hani böyle Türkiye'de bir seçmen grubu var ki, hani o seçmen grubu hani Erdoğan'a biat eden bir seçmen grubu haline gelmiş. Neredeyse Erdoğan'a iman eden bir seçmen grubu haline gelmiş. Onlara ve onların değerlerine saldırmamak adına, onları da kucaklayabilmek adına israf diye tarif ediyoruz. Dolayısıyla hani bütün bu çivisi çıkmış sistem, çivisi çıkmış devlet, çivisi çıkmış ya da çıkarılmış Adalet ve Kalkınma Partisi, hani bugün geldiğimiz fotoğrafın sonucu. Hı hı. Aslında bugün geldiğimiz noktaya biz pekala bundan 10 ay önce gelebilirdik. Yani 10 ay önce yapılan yanlışların faturasının ne kadar büyük olduğunu görebiliyor musunuz?
10 ay önceki tek yanlış, yanlış aday mıydı? Yoksa bunu daha da vahim hale getiren başka hatalar da oldu mu?
Bir sürü şey
yani
birden...
Sadece Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday olsaydı seçim kazanılır mıydı? Tek koşullu muydu?
En önemli faktör elbette ki aday. En önemli. Elbette hani adayın neden olduğu büyük fotoğrafı görmezden gelemeyiz. Ama tek başına elbette o değil. Kurulan yapı. Yani kurulan yapı adayın aday olmasını sağlayabilmek üzere kurulmuş bir yapı. Bugün görüyoruz. Yani hani toplasanız üç tanesi birden %2 etmeyecek partilere verilen büyük yetkiler. Sırf hani masada adaylığı onaylansın diye hani taranmış olan bu yapı bir kere her şeyden önce yanlıştı. O yapının çalışması, o yapının mekanizması, o yapının en başta alması gereken kararın son dakikaya bırakılmış olması adayın. Sonuçta bütün bunlar olup bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki diğer partilerin en ufak bir şekilde kampanyaya katılmamaları parti örgütlerinin. Hatta daha da ötesi Cumhuriyet Halk Partisi listesinden aday olan isimlerin bile gidip Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermemesini sağlayan bütün o gidişat aslına bakarsanız. Ve sonuçta da toplumun karşısına 6 tane, 1 tane Cumhurbaşkanı, 5 tane Cumhurbaşkan Yardımcısı artı 2 tane Cumhurbaşkan Yardımcısı daha diye hani ortaya koydukları o fotoğraf ve seçmenin kafasında bunu yarattığı kakofoni, bunu yönetilemez bir yapı olduğunun ortaya çıkması ve benzeri bir sürü şey sayabiliriz. Hı hı. Ama en başta aday tabii ki.
Şimdi kampanyaya geri dönmek istiyorum. Geçen seçimden bu seçime kadar özellikle bir iki yılda Ekrem Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çatışmamak için özen gösterdi. Hep şu sözünü ben çok iyi hatırlıyorum. Bunu birkaç defa tekrardı. Aslında beni seviyor, aslında beni beğeniyor diye başlıyordu lafa. Bu seçim kampanyasına ben rakibimin kim olduğunu biliyorum diyerek açıkça ona meydan okuyarak başladı. Ne oldu arada?
Yani 5 yıl boyunca bir sürü deneme yaptı Ekrem Bey. Bir sürü kez Cumhurbaşkanı'na müracaat etti. Yani gelelim konuşalım, beraber çalışalım. Bu ülkenin meseleleri tamam büyük, buralarla meşgulsünüz ama bu büyük kentin, bu büyük metropolün, Avrupa'nın en büyük şehrinin meseleleri de çok büyük. Bu meselelerde bir ortak akıl bulalım, beraber çalışalım. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı olmadığında bakanlarına aynı şekilde talepte bulundu. Ben defalarca mektup yazdığını biliyorum. Her bir bakana, Cumhurbaşkanı'na her önemli noktada defalarca yazdığı mektubun, defalarca bulunduğu çağrının cevap yani görmemesi, aksine her konuda Ekrem Bey'in önünün kesilmesi, her alanda bariyerlerin çıkarılması, gayri ahlaki davaların açılması ve işte son derece akılcı projelerin, bütçesinde bulunmuş projelerin imzasının bile atılmayışı. Yani bütün bunlar dene 50 kere dene ve elinden geldiğince kucaklamaya çalış, elinden geldiğince işbirliği yapmaya çalış ama her seferinde sana dirsek göstersinler. Hatta her seferinde senin için çukur kazsınlar ve her seferinde sahip oldukları medya kanallarıyla yani 5 yıl 365 gün boyunca büyük bir orduyla senin üstüne gelsinler ve senin itibarını yok etmeye çalışsınlar bir yere kadar. Yani her seferinde tokat vurulan suratını tekrar gösterip hani sonuçta gördüğü muamelenin net ortaya çıkmasıyla artık tamam daha fazla devam etmeye gerek yok. Artık rakibin kim olduğu belli. Çünkü neticede İstanbul için gösterilen adayın kim olduğu, hangi şeylerle, yöntemlerle geldiği ve ne yaptığı da çok belli. Yani Çevre Şehircilik Bakanı olduğu dönemde Sayın Murat Kurum'un İstanbul'a ilişkin, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin hiçbir konuda adım atmayışı, her türlü çabaya hayır deyişi falan bütün bunların sonucunda gelmiş bir noktadır diye görüyorum.
Siz Murat Kurum'un adaylığı açıklandıktan sonra ya da işte kampanyanın en başında kendi durumunuzu ve rakibi nasıl analiz ettiniz? Güçlü taraflarınız, zayıf taraflarınız neydi?
Şimdi bir kere her şeyden önce iki adayın personası, kimliği, kişiliği yani. Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum hani nasıl kimlikler? Bir kere Ekrem İmamoğlu hani son 15 yılını siyasete harcamış ama aynı zamanda ticaretten gelen, ama aynı zamanda işte çocukluğundan beri hayatın her alanına girmiş çıkmış bir kişi ve her gün kendini daha fazla geliştirmek için etrafında çok sayıda uzmanı bulunduran, onlarla her konuda tartışan, onların fikirlerine başvuran ve sonuçta kendi kararını veren bir siyasetçi, pür siyasetçi ve çok iyi bir hani İngilizceyle komünikatör, çok iyi bir iletişimci. Vatandaşa birebir iletişimden tutun, medyadaki şeyine kadar, hani performansına kadar baktığınız zaman hani dört dörtlük bir siyasetçi ve dört dörtlük bir iletişimci. Buna karşı Murat Kurum bir bürokrat. Yani kendi iradesi olmayan bir bürokrat üstelik. Yani hiçbir konuda kendi karar vermemiş. Hep birileri talimat vermiş ve o talimatı yapmış. Buna karşı Ekrem Bey her seferinde kendi kararını kendisi vermiş. ne kadar çok uzmanla tartışsa tartışsın, herhangi bir bilmediği bir konuda ne kadar çok insanı dinlerse dinlesin, sonuçta kendi kararını veren, hür ve güçlü bir iradeye sahip olan bir siyasetçi. Dolayısıyla bir bürokratla, hani iradesi olmayan bir bürokratla, üstelik iletişim becerileri son derece zayıf bir bürokratla, son derece güçlü ve Türkiye'nin son yıllarda gördüğü en güçlü siyasetçilerden birisinin, iletişim ve hitabeti güçlü bir şeyin, bir siyasetçinin karşılaşması aslında bu karşılaşma. Dolayısıyla doğal avantajlar ve doğal dezavantajların olduğu bir yarış. Ama ondan çok başlangıçta tabii altılı masanın dağılmış olmasının verdiği bir sıkıntı vardı Ekrem İmamoğlu tarafında. Çünkü
bunun kaybettirebileceğini düşündünüz mü? Çünkü partiler aday çıkardılar, parti ittifakı dağıldı. Tabii. Tabanda o ittifakın sağlanabileceğine ilk günden beri inanıyor muydunuz, yoksa bu konuda şüpheniz var mıydı?
Hiçbir şüphemiz yoktu. Aslında İstanbul İttifakı adını verdiğimiz tabanda bir ittifakın oluşturulması, vatandaşa dayalı bir siyasetin geliştirilmesi bizim en baştan, hatta bir önceki seçimde kullandığımız bir yöntemdi. Biz işte siyasi elitin oluşturduğu altılı masa gibi yapıların çok sürdürülebilir yapılar olmadığını, bunların vatandaşa anlatılmasının çok kolay olmadığını hep başından beri biliyorduk ve yani elitlere dayalı bir iştense tabana dayalı, vatandaşa dayalı bir işin daha doğru olduğunu hep biliyorduk. Lakin yine de hani siyasi partiler birer kavim aslına bakarsanız. Yani siyasi partilerin bir araya gelmesi kavimlerin bir araya gelmesi gibi şeydir. Yani her birisinin çok sayıda takipçisi olduğu için bunların bir araya gelmeleri işi kolaylaştırır. Ama sizin yine de tabanda o şeyi sağlamanız lazım, ittifak sağlamanız lazım. Yine 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta olmayan şey de buydu. Yukarıda kavimlerin şefleri bir araya gelmişler, buluşmuşlar ama kavimlerin üyeleri altta bir araya gelmemişler. Dolayısıyla altta oluşmayan bu ittifak tabanda istediği kadar oluşsun, bunun bir anlamı yoktu. Bu nedenle bizim bir İstanbul İttifakı adını verdiğimiz tabandaki ittifakı kurması esastı ki Ekrem Bey'in personası, kimliği buna da çok uygun. Bunu yapmaya da çok uygun. Dolayısıyla öyle başladık aslına bakarsanız. Orayı kurarak ve orayı hayal ederek başladık. Daha ötesini söyleyeyim size. Kampanyayı başlattığımız ilk gün seçim koordinasyon merkezinin duvarlarına koyduğumuz posterler İstanbul İttifakı posterleriyle doludur. Yani orada başka hiçbir şey bulamazsınız. Ekrem Bey ve vatandaşların olduğu posterleri görürsünüz. Bütün ofis boyunca, ki hani 3 kattan oluşan bir ofisti, 2 katını biz kampanya merkezi olarak kullandık, 1 katını İstanbul Gönülleri kullandı. Ama tamamında bizim hem kendimize hem de oraya gelen herkese söylediğimiz temel asli mesaj buydu: İstanbul İttifakı. Biz bunu kurmakla ancak başarı elde edebileceğimizi biliyorduk. Nitekim altılı masanın dağıtılmasının diyelim, hani dağılması demeyelim, dağıtılmasının doğal sonucu olarak Aralık ayına geldiğimizde Ekrem Bey -2 ile başladı. Yani bu Ekrem Bey'in kendisinden kaynaklanan bir durum değil. İttifakın, yani altılı masanın dağılmasının bir doğal sonucu olarak -2 ile başladı. Ve dolayısıyla -2 ile başlayıp temel olarak aslında Murat Kurum'un oylarının aşağı çekilmesi ve Ekrem Bey'in oylarını yukarı çıkarılması gibi bir strateji ile yol aldık. Ve sonuçta fotoğrafı görüyorsunuz. O fotoğrafı sağlamış olduk yani.
Ekrem İmamoğlu için süreç boyunca AKP'liler hep kibir vurgusu yapıyorlar. Çok kibirli, çok kibirli. Ekrem Bey çalışması zor biri mi? Öyle bir kibri, kaprisi var mı? Yoksa bu algıyı nereden edindi ve yaygınlaştırmaya çalıştı AKP'liler?
Şimdi ben, ya bu sene benim mesleğimdeki 41. yılım. Uzunca yıllar çeşitli markalarla, çeşitli kurumlarla çalıştım. Sonra siyasilerle çalışmaya başladım. Ekrem Bey ilk günden beri hep kendisini şöyle tarif etti: ben çok iyi bir öğrenciyim. Gerçekten de benim gördüğüm şey bu. Ekrem Bey muazzam bir şekilde öğrenmeye aç ve öğrenebilmek için her türlü uzmanın görüşüne başvuran, onları dinleyen, çalışmak istediği, öğrenmek istediği alanla ilgili Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi isimleri arayıp çağıran, masaya koyan ve o masada onlarla tartışan, onlardan öğrenen bir siyasetçi. Bir siyasetçinin hani bu denli kendisini öğrenci pozisyonda olduğunu net olarak söylemesi benim hayatta gördüğüm bir şey değil. Çünkü siyasetçiler genellikle her şeyi bilirler. Dolayısıyla siyasetçiler öğrenmek için değil, öğretmek için var olurlar. Bir eğer toplulukta beraberlerse, ekibiyle beraberlerse onlara direktif verirler. Ekrem Bey tam tersini yapar. Ekrem Bey yani herkesin fikrini dinler, herkesin fikrine saygı duyar. Arkasından da bir O fikirlerin sonucunda bir analiz yapar, bir noktaya gelir ve o noktada da der ki yani ben bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Bu tarafa doğru gitmek istiyorum derken bile o kibir yoktur. O aslında kendi bulunduğu noktadan, kendi rasyoneliyle ihtiyacı bildiği için o tarafa doğru gitmek istediğini söyler. Zaman zaman hani masada bulunan insanlar farklı düşünebilirler. Onların farklı düşünmelerine ilişkin de en ufak bir şeyi olmaz. Hani onlar dışlayıcı bir tavrı olmaz. O farklılıklara her zaman saygı gösterir ama kendi kararını kendi verir. Ben hayatımda yani çok sayıda siyasetçiyle çalıştım. Ekrem Bey'le 11 yıldır çalışıyorum. Ekrem Bey'in kibirine ben şahit olmadım. O zaman peki bu nasıl bir durum? O zaman şu oluyor. Yani siz kurulu medya düzeninin, müesses medya düzeninin bütün şeylerini, ağızlarını sabah akşam çalıştırıyorsunuz ve bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Bunun sonucunda da böyle bir şey çıkıyor. Vatandaşın herhangi bir vatandaşla temas noktasında Ekrem Bey'in kibrini gösteren herhangi bir olaya bugüne kadar rastladınız mı? Böyle bir şey de yoktur. Yani kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda, kendi ekibiyle yapılan toplantılarda gördüğümüz personel ile sokakta gördüğümüz personel arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla bu algı çok istedikleri, çok uğraştıkları bir algıydı. Aynen şey gibi İmamoğlu hiç çalışmadı. İmamoğlu işte
hep tatil yaptı.
İmamoğlu kayağa gitti. İşte İmamoğlu'nun gözü başka yerdeydi. İmamoğlu işte Cumhurbaşkanı olmak istedi falan. Bütün hani bunlarla yarattıkları şeyin bir parçası aslına bakarsanız o yaratmaya çalıştıkları kibirlilik personası. Dolayısıyla bunların hani doğru olmadığı en azından kampanyanın sonucunda da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Biz tabii müesses medyanın, saray medyasının ya da devlet medyası dahil olmak üzere bugünkü iktidarın etrafında kümelenmiş olan o büyük medya gruplarının yaratmaya çalıştıkları bu algının çok da vatandaş tarafından hani dinlenmeyeceğini, çok da geçerli olmayacağını hep düşündük 4 yıl, 5 yıl boyunca. Ne zaman ki Ağustos ayına geldiğimizde, ya bir de şunu ölçelim, biz böyle düşünüyoruz ama vatandaş hakikaten böyle mi? Çünkü hani büyük bir yarışa gireceğiz, altılı masa dağılmış, yani Millet İttifakı diye bir şey kalmamış, yok olmuş. Üstelik yani Türkiye muhalefeti yok olmak üzere. Dolayısıyla bunu bir anlayalım. Eğer burada bir risk varsa buna göre bir şey inşa edelim diye bir araştırma yaptık ve gördük ki İstanbul'da yaşayan vatandaşların yaklaşık %45'i buna inandırılmış. İmamoğlu hiç çalışmadı. İmamoğlu hiçbir şey yapmadı diye bir şeye inandırılmış. Yani bu algı operasyonu, 5 yıl boyunca devam eden algı operasyonu yani İstanbul'da yaşayan vatandaşlar neredeyse yarısının zihninde bir gerçeğe dönüşmüş. Dolayısıyla biz temel kampanyanın birincil görevi olarak bu algının dağıtılması ve gerçeğin, hakikatin iletişimi olduğunu gördük. Ve o yüzden İstanbul Başardı kampanyasını yaptık. İstanbul Başardı kampanyası, Ekrem İmamoğlu'nun bu birinci döneminde hayatın her alanında yaptığı ilerlemeleri herhangi bir reklam yazarının hani yazdığı kelimelerle değil, vatandaşın kendi kelimeleriyle tarif ettiği bir dönemdir, bir kampanyadır. Dolayısıyla işte 15-20 farklı alanda çeşitli konularla ilgili sıkıntısı olan vatandaşların İmamoğlu döneminde aldığı hizmetlerin onların hayatını nasıl değiştirdiğini, onların yaşam kalitesini nasıl arttırdığını anlatan, arkasından da Ekrem İmamoğlu'nun o hizmetlerin kamusal şeyinin karşılığının ne olduğunu tarif ettiği bir kampanya izledik hep bu süre içerisinde. Ve o kampanyanın aslında muhtemeldir ki Türkiye'nin başka kentlerinde yaşayan vatandaşlara da bir örnek olduğunu, bir model olduğunu, ya İstanbul'da bu kadar farklı bir belediyecilik yapılıyor da benim şehrimde niye bu belediyecilik yapılmıyor diye insanları düşündürdüğünü görüyoruz. Bu vasıtayla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli il ve ilçelerdeki adayları en azından bir kaldıracının üstüne binmiş oldular. Hı
hı. Mart ayının sonunda çok karanlık bir tablo vardı muhalefet seçmeni için. Ama aradan 10 ay geçmişken bu tablonun 180 derece döndüğünü görüyoruz.
Ve, Mayıs ayının sonunda.
Özür dilerim, Mayıs ayının sonunda. Evet. Yani 28 Mayıs sonunda, Mart sonuna kadar doğru. Geçen zaman diliminde her şey çok değişti. Bir genel başkan değişikliği var tabii. Bu ne kadar belirleyici oldu? Yani bu süreçte en kritik aşama neydi? Ve seçmenin tekrar bu kadar dağılmış bir seçmenin sandık başına gelmesini ne sağladı?
Değişim. Yani 29 Mayıs sabahı Ekrem İmamoğlu'nun bir videoyla başlattığı değişim süreci. O süreç aslında 29 yani 28 Mayıs gecesi Türkiye'deki bütün muhalefet kesimlerinin topluca uğradığı bozgunu tersine çevirebilmek için başlatılmış bir süreçtir. Çünkü o bozgun ile eğer bir şey yapılmasaydı Türkiye'de muhalefetin merkezi kalmayacaktı, muhalefet kalmayacaktı ve Cumhuriyet Halk Partisi kalmayacaktı. Bu çok net olarak ortaya çıkmış bir fotoğraf idi o gece bizim gördüğümüz ve Ekrem İmamoğlu o sabah bir videoyla bütün bu süreci değiştirebilecek bir inisiyatifi üstlendi ve bunu cesaretle yaptı. Doğrusu kendi partisinde önce bu çok yanlış anlaşıldı. Yani daha dur bir dakika ne oldu? Hemen ilk gün bu yapılır mı? Bir hafta duraydık, bir 10 gün duraydık, bir bekleyeydik. Ya niye bunu yapıyorsun falan diyen biliyorsunuz çeşitli sesler oldu. Ve Ekrem İmamoğlu'nu acelecilikle suçlayan isimler oldu. Hatta bu çıkışı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun o dönemki genel başkanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ihanet sürecine girdiğini falan söyleyenler oldu. Ama hatırlıyorsanız İktidar İçin Değişim diye bir web sitesi kurduk. O web sitesine o tarihte yani 2 ay içerisinde 600 bin insan başvurdu. Bugün muhtemelen 1 milyonu geçmiştir. 100 binden fazla insan görüş ve öneri bildirdi. Sonra o görüş ve önerilerin derlenmesiyle ilgili bir ekip görevlendirildi ve hani vatandaşın sesine kulak verildi. Görüldü ki ihtiyaç çok büyük bir ihtiyaç değişim süreci. O nedenle de işte hani mahallelerden başlayan, ilçelere ve ile ve büyük şehire kadar giden, arkasından da işte 4 Kasım'daki kurultaya kadar giden o değişim süreci üst üste örülerek gelindi ve Türkiye toplumu ve özellikle muhalefetteki değişim isteyen, Türkiye'deki bu rejimin verdiği zararlardan kurtulmak isteyen, özgürlük isteyen, demokrasi isteyen, hukukun üstünlüğü isteyen seçmen kümeleri, vatandaş kümeleri burada bir şey oluyor galiba diye düşünmeye başladılar. Ve gerçekten de kurultaydan sonra parti içerisindeki değişim, ki kimileri mesela çeşitli gazeteciler şöyle tarif ettiler. Ya Cumhuriyet Halk Partisi binasında o Şero'dan başka her şey değişti falan. Hani meşhur bir Şero vardı, kedi biliyorsunuz. Gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yönetim kadroları tümden değişti. Eski temsil eden isimler buradan uzaklaştılar. Ve tümüyle yeniyi temsil eden genç, kadın ağırlıklı bir yönetim ekibi gelmeye başladı. Ve bunların başında da Özgür Özel aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde son derece pozitif bir şeye sahip, bir imaja sahip bir siyasetçi olarak genel başkan oldu. Ve arkasından da aday belirleme süreçleri oldu. Bütün bunlar aslında Türkiye seçmeninin ve özellikle de işte demin de söylediğim gibi muhalif seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi etrafında kümelenmesine neden olan en önemli stratejik değişiklik oldu. Zaten bunu yapmayan partilerin hepsinin yok olduğunu da gördük. Yani örneğin İYİ Parti'nin bu süreç içerisinde işte %18'lerden geldiği noktaya bakarsanız değişmemekte ısrar edenlerin ne hale gelebildiğini görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi de yıllarca böyle olduğu için zaten bir türlü bir yere gelemiyordu. Yani seçim kaybede koltuğunda oturan siyasetçilerin bu ülkeye yarattığı fatura aslında insanların demokrasiye, insanların oy vermeye ilişkin inançlarını yok etti. Ve bunun sonucu olarak aslında biz geçen sene büyük bir bozgunla karşılaştık. Yoksa bugün yaşadığımız bu şey hani büyük umutlu hava pekala geçen senenin ortasında yani Mayıs ayında pekala olabilirdi. Ve bugün gördüğümüz rengarenk Türkiye haritası ki bu çeşitlilik, renklilik demek. Bu harita pekala 28 Mayıs günü. 14 Mayıs ve 28 Mayıs günleri pekala oluşabilirdi. O nedenle hani bütün bu süreçte en önemli belirleyicinin değişim kararı olduğunu görüyorum.
Şimdi hem Türkiye kamuoyunda hem de uluslararası medyada şöyle bir havanın artık iyice yerleştiğini görüyoruz. 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinin için Ekrem İmamoğlu muhtemelen aday, muhtemelin ötesinde kesin aday olacak ve işte ciddi bir rakip olarak sahaya çıkacak. Bu değerlendirmeleri nasıl görüyorsunuz? Ekrem Bey'in 2028 yılında aday olacağını söyleyebilir miyiz?
Şöyle diyeyim, ben Ekrem Bey'le işte 11 yıldır çalışıyorum. Ekrem Bey'in bugüne kadar ağzından bir kere bile Cumhurbaşkanlığına ilişkin bir iddiasının olduğunu, ben aday olmak istiyorum dediğini duymadım. Şahit değilim ben buna. Ama Ekrem İmamoğlu ne zaman herhangi bir canlı yayına çıksa, ne zaman işte sosyal medyada o canlı yayın yayınlanmaya başlasa, vatandaşların yorumlarına baktığınız zaman bunun daha çok vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na doğru giden bir talep olduğunu, bir istek olduğunu ve bunun giderek de yükseldiğini görebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu hatırlarsanız 31 Mart 2019'da ilk seçimi kazandığında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaki ilk seçimi kazandığında bir yabancı gazeteci bir soru sordu Ekrem Bey'e. Yani Cumhurbaşkanı olacak mısınız diye. Daha hani dakika bir. Ekrem Bey de ona çok doğal bir şey verdi. Allah bilir dedi. God knows dedi. Bu kadar. O andan itibaren Türkiye'deki herkes, özellikle medya, yani bunu vay İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak istiyor diye hani aldı, köpürttü ve bunun sonucunda da böyle bir algı çıktı. Yoksa İmamoğlu, şimdi bakın en yakındaki birkaç kişiden biri olarak ben şehadetimden bahsediyorum. Ben böyle bir şeyi Ekrem Bey'den duymadım. Elbette ki binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatandaşınız size ben seni Cumhurbaşkanı yapacağım, ben seni Cumhurbaşkanı görmek istiyorum diyorsa bunun elbette ki siyaset üzerinde bir etkisi olacaktır. Buna rağmen Ekrem Bey'in hani bu etkilerden, bu şeyden hani destekten, bu baskıdan etkilenerek bir kere bile ya Cumhurbaşkanı'nı bir düşünsek falan dediğini duymadım. Ekrem Bey yine şu anda işte İstanbul'da tam yolları diye bir dönemin başında ve bu 5 yıl boyunca da İstanbul'un ne diyelim bir kent olarak dönüşümünü, kentsel dönüşümden bahsetmiyorum, bir kent olarak dönüşümünü yönetmek üzere bir şey aldı şu anda, yetki aldı. Bu konuda çok iş yapacağını göreceksiniz.
Şunu da
çünkü Türkiye tarihinin en çok iş yapan, hani en demokrat olmakla birlikte en çok iş yapan belediye başkanı olmak gibi bir iddiası vardı ki ilk 5 yılda bunu başardı. İkinci 5 yılda çok daha fazlasını başardığını beraber göreceğiz.
Şöyle bir şey var Ekrem Bey'in kariyerinde. Yani ilçe başkanlığından belediye başkanlığına, büyükşehir başkanlığına giden yükselen bir grafik var. Bir önceki iş hep bir sonraki ve daha büyük işin adımını oluşturuyor, kapısını açıyormuş gibi. Dolayısıyla böyle görülmesi ve Cumhurbaşkanlığını hedefleyeceğinin düşünülmesi yanlış olmaz herhalde bu akışa baktığınız zaman.
Şöyle tekrar ediyorum. Hani bu Ekrem Bey'in ben kariyer olarak şuraya gelecek istediğim dediği bir iş değil. Ama başarıların doğal sonucu olarak böyle bir şeyi millet görebilir, düşünebilir. Ki nitekim bu doğaldır dünyanın her tarafında. Yani küçük bir ilçede başaran bir siyasetçinin daha büyük bir ilçeye gittiğini, daha büyük bir ile gittiğini, orada başaranın işte bir metropole gittiğini, orada başaranın merkeze işte başbakan gittiğini ya da cumhurbaşkanı olduğunu hep görüyoruz. Yani Paris'ten yükselen belediye başkanlarının Fransa'da cumhurbaşkanı olması, Londra'dan yükselen belediye başkanlarının işte İngiltere'de başbakan olması gibi bir sürü örnek var etrafımızda.
Türkiye'de de var.
Türkiye'de de var. Yani Türkiye'de şu anki cumhurbaşkanı da böyle bir şey. Dolayısıyla insanların böyle hani zihinlerinde bir kısa hani devre yapması çok anlaşılabilir bir şey. Ama dediğim gibi hani bu Ekrem İmamoğlu'nun ben şuraya gideceğim, ben cumhurbaşkanı olacağım falan dediği bir iş değil. İşin doğal akışı böyle olabilir. İşin mukadderatında böyle bir yere gidişat olabilir. Ama bu dediğim gibi planlı bir şey değil.
2028 yılı seçimlerine kadar artık CHP'de bir yönetim değişikliği olmayacağını varsayabiliriz herhalde değil mi? Bu başarı tabii, Özgür tabii. Özel'in gayet 4 tabii. yıl daha götürmesini sağlar. O durumda bir başarılı olmuş genel başkan, 2 tane çok büyük farkla kazanmış belediye başkanı, 3 tane başat politik figür olacak. Bu üçünün arasından bir aday belirlenmesi gerekirse sizce bu nasıl olur ve sıralama nasıl işler?
Biz niye bu 4 yıl sonrasını konuşuyoruz ki? Niye bugünü konuşmuyoruz? Yani niye bugün bu önemli siyasetçilerin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve başka siyasetçilerin bu 4 yıl boyunca yapmaları gereken şeyleri konuşmuyoruz. Yani şu anda bugün gördüğümüz bu fotoğraf bir başlangıç fotoğrafı. Yani bu fotoğrafın içerisinde çok önemli ihtiyaçlar var. Yani kentlerdeki yaşam kalitesini yükseltilmesinden tutun, CHP'li belediye başkanlarının her alanda başarılı olması, bunun için bir koordinasyonun sağlanması, burada bir sinerjinin doğrulması ve CHP'lilerin kuruluş değerlerine uygun olarak bu ülkede yeniden demokrasiyi kurmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bu ülkenin özgürleşmesini sağlamaları, yeniden bu ülkede herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu hissetmelerini sağlamaları, yeniden bir toplumsal birlik ve barışı sağlaması, ondan sonrası belki bunlar konuşulabilir. Bence çok erken bugün bunu konuşmak için.
Şimdi muhalefette, yani muhalif kesimler çok mutlular ortaya çıkan tablodan ama bir de içten içe şu hesabı yapan temkinliler de var. Bu seçim kazanıldı. Evet ama pusulada Erdoğan yoktu. Evet ama yerel seçimdi. Evet ama konjonktürel sebepler vardı. Ekonomi kötüydü. Evet kazanıldı ama AKP seçmeni sandığa gitmediği için kazanıldı gibi. Bu açıklamaları nasıl buluyorsunuz ve önümüzdeki 4 yıl sonraki seçimde bu tablonun tekrarlanması için ne yapması gerekiyor muhalefetin?
Doğrusu yani ben bu kampanya sürecinde ya bu meseleye ilişkin bir sürü toplantıda hep şunu sordum etrafımdaki insanlara. Hem kendi ekibimdeki hem siyasi ekipteki hem de yani iletişim dünyasının çeşitli ustaların olduğu ekiplerde hep şunu sordum. Pazar lideri olmak mı daha zordur, pazar lideri kalmak mı daha zordur? Hep bunu sordum. Ve insanlar genellikle de pazar lideri kalmak daha zor dediler ki bu tümüyle yanlıştır. Yani bütün ülkelere ve bütün sektörlere baktığınız zaman pazar lideri olmanın en zor iş olduğunu, hayatın en kolay işinin de pazar lideri kalmak olduğunu görürsünüz. Yani hep şöyle örnekliyorum. Amerika'da 100 yıl önceki ilk 100 şirkete bakın, bugünküne bakın. Bunların %80 aynıdır. Türkiye'deki işte 50 yıl önceki en büyük şirketlere bakın, bugünküne bakın. Bunlar da %80'i aynıdır. Hangi sektöre bakarsanız bakın, ister yoğurt sektörüne, ister ne bileyim peynir sektörüne, ister çikolata, hepsinde durum budur. Bu şundan dolayıdır. Yani pazar lideri olabilmek için herkesini yormak zorundasınız. Pazar lideri olduğunuz zaman da eğer işinize ve yani yapmakta olduğunuz alana ihanet etmezseniz pazar liderliğiniz devam eder. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da siyaset alanının lideriydi. Ne zamandan beri? 2019'dan beri. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kaybetmesi olacak iş değildi. Zaten hani en olmayacak şey oydu. Çünkü Ekrem İmamoğlu buradaki liderliğini, siyaset pazarındaki liderliğini pekiştire pekiştire geldi. Yani 48-49'la başladığı ilk seçimdeki zaferini 54,5'la pekiştirdi. Ama arkasından da seçmen desteği hiç düşmedi. 60'ları gördü seçmen desteği. Yani İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan aldığı destek 60'ları gördü. Bu neden? Bu işini düzgün yaptığı için böyle. Dolayısıyla böylesi bir hani şeyin hani siyaset alanındaki liderin seçim kaybetmesi zaten düşünülemezdi. Şimdi aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi için de söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi bugünden itibaren Türkiye siyaset alanının birinci partisi, lider partisi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu şansı doğru kullanabilirse bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu şeyi liderliği alabilmesi imkansız hale gelir. Bakın imkansız hale gelir diyorum. Bunu söylerken de hep mesela yine kampanya sürecinde hep bize şey dediler. Ya Erdoğan sahaya inerse. Ben de hep dedim keşke inse. Keşke inse. Çünkü Erdoğan bırakın kurumu. Erdoğan sahaya inip aday olsaydı İmamoğlu karşısında zaten kazanamazdı. Çünkü Erdoğan muhalefetin en zayıf adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında İstanbul'da Mayıs ayında 52-48 zaten yenilmişti. Nasıl İmamoğlu'nu yenebilsin? Dolayısıyla zaten yenemezdi. Keşke inse dedik. İnseydi biz birkaç ilçeyi daha alabilirdik. Son 2-3 güne bıraktı. İşte o kadar oldu. Keşke daha erken gelseydi. Hep bunu söyledim ben.
Bugün yani. Gazeteci arkadaşımız Nuray Babacan'ın bir yazısı vardı Gazete Pencere'de. Diyordu ki AKP'liler kendi içlerinde yaptıkları değerlendirmede biz 17+1 yani bakanların ve Erdoğan'ın sahaya inmesinden zarar gördük. Burada biraz geriledik tabii. Yorumu yapıyorlarmış. Bunun da üzerine çok gitti.
Muhtemelen bunun da bir etkisi olmuştur. Çünkü yani bu size ne sağlıyor? Biz size şunu sağlıyor. Yani bir tanesi yenemedi. İki tanesi geldi, üç tanesi geldi, 17 tanesi geldi. Artı Cumhurbaşkanı geldi. Demek ki bunların hepsini toplasan bir İmamoğlu etmiyor. Bu kendiliğinden vatandaşın düşündüğü bir şey oldu. Bizim hani bunun için çok fazla bir çaba sarf etmemize gerek kalmadı. Sonra millet kendisi yarattı 17+1'i. Ekrem Bey de onu çok doğru bir şekilde kullandı. Gerçekten de yani bu herhangi bir demokraside olmayacak bir iş. Yani bir ülkenin bakanları bir yerel seçime girecekler. Ve o yerel seçimde adaylardan birinin yanına girecek. Bütün kabine gelecek. Olmadı Cumhurbaşkanı gelecek. Vatandaş ne yapacağını çok iyi biliyordu ve yaptı.
Bu seçimde tanıtım malzemesi olarak epey görünür oldu Ekrem İmamoğlu. Herhalde iyi kaynaklar kullandığınızı düşünüyorum. Yani o konuda avantajlı mıydınız? Bir sıkıntınız olmadı diye
Şöyle yani biliyorsunuz bir adayın kazanacağına ilişkin bir duygu oluşursa herkes yardıma koşar. Burada herkes yardıma koştu. Her alanda herkes yardıma koştu. Bakın biz tek bir tane şarkı için bir şey ödedik.
Telif
ödedik. Ama 50'den fazla şarkı geldi. Tamamı bilabedel geldi. Tamamı muazzam şarkılardı. Ülkenin yaratıcı kesimleri sizin yardımınıza koşuyor. Ülkenin ekonomik kesimleri sizin yardımınıza koşuyor. Ülkenin diğer kesimleri, yani aklınıza gelen herkes yardımınıza koşuyor. Çünkü herkes istiyor ki doğru olan kazansın, iyi olan kazansın, hak eden kazansın. Ve hele ki haksız bir şey varsa, adil olmayan bir yarış varsa insanların hani vicdan harekete geçiyor ve sizin yanınıza koşup geliyorlar. Bakın hep diyorum ya kurulu medya düzeni, müesses medya düzeni. Sizin vergilerinizle iş yapan Türkiye TRT dahil olmak üzere sizin aleyhinizde kampanya yapıyorsa, size bir saniye yer vermeyip karşınızdaki adaya saatler ve günler dolusu zaman harcıyorsa, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere, bakanlar dahil olmak üzere onların her türlü toplantısını canlı yayınlıyorlarsa bütün bu kanallar, hı hı, ve sizin toplantılarınızı sadece 2-3 tane küçük medya grubu ve sosyal medya veriyorsa bunu vatandaş görüyor. Dolayısıyla aslında bizim sağlamış olduğumuz şey doğru içeriği yaratmak, o içeriğin iletişime dönüşmesini sağlamak, onların yani herkesin anlayabileceği yanlılıkta olmasını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Çünkü bir seçim kampanyasında en tehlikeli işlerden bir tanesi her gün bir tarafa kampanyanın dönmesidir. Hı hı. Bir zikzak yapmasıdır. Hı hı. Ki rakibin kampanyasında bunu çokça gördük. Hı hı. Biz başta ne yaptıysak, ilk gün ne dediysek, Ağustos ayında hangi stratejik yol haritasına karar verdiysek Mart'ın sonuna kadar bunu hiç değiştirmedik. Yolumuzdan hiç sapmadık. Elbette bizi de çeşitli taraflara çekmeye çalışan insanlar oldu. İyi niyetle çalışan insanlar oldu. Çünkü herkes bulunduğu yerden görüyor. Herkes koşa koşa yardımımıza geldiğinde muhtemelen sizin bunları düşünmemiş olduğunuzu düşünerek geliyor. Ve yani ciddi bir şekilde kendi tecrübelerine dayalı bir şey önerdikleri için ille de bir tarafa çekmek istiyorlar. Biz de kampanyanın hani yolundan şaşmamasını sağlamak üzere bu kampanyayı yönettik. Dolayısıyla yani gelinen nokta şaşırtıcı değil. Gelinen nokta bütün kaynakların yani iktidar tarafından kullanılan kaynaklara rağmen yapılan bir kampanyanın doğru gittiğinin özeti. Elbette 2019'a göre 2024 kampanyası daha görünür oldu. Çünkü demin de söylediğim gibi yardıma koşan insanlar çok oldu. 2019 kampanyasında biz reklam filmlerini seslendirecek dublaj sanatçısı bulamadık Mürgün Bey. İnsanlar korkularından gelmediler. Tek bir tane kast bulamadık yani hani gerektiğinde hani piyasadan hani insan bularak bunu yapmanız gerekiyor bulamadık. Korku o kadar şeydi ki egemendi ki bu kez öyle olmadı. Bu kez kim istediysek onunla çalıştık. Dolayısıyla iki kampanya arasındaki fark bu tür farklardı. Bu da bizim daha görünür olmamızı sağladı.
Partilerin liderleri ve logolar değişir ama sonuçlar Anadolu'da çok değişmez. Çeşitli şehirlerde demişsiniz.
Evet.
Ruşen Çakır'a konuşurken. Nasıl oldu da Anadolu'nun kentlerinde, İç Anadolu'da, Adıyaman'da, Kütahya'da, Bolu'da, Bursa'da nasıl oldu tabela değişmeden ya da isimler değişmesinin ardından iktidar el değiştirdi, yerel iktidar el değiştirdi?
Doğru. Şimdi şöyle, yani bu özellikle sosyolojiyle ilgili bir tespit bu sizin söylediğiniz cümle. Sosyoloji ve tarih bize net olarak bunun böyle olduğunu gösteriyor. Yani hep örnekleri verdim işte. Hani Hazreti Mevlana'dan beri Konya, Konya'dır. Yani Konya'nın muhafazakarlığı ta o zamanlar atılmış temelin sonucudur. Ya da işte şeyden beri, Selahattin Eyyubi'den beri hep Diyarbakır, Diyarbakır'dır. Yani bu damarlar çok değişmez. Ama zaman zaman belli şeyler, belli siyasetçiler, belli siyasi hareketler, önemli bazı değişimler söz konusu olduğunda bütün bu duvarları yıkabilirsiniz. Zihinlerdeki bu duvarlar normal zamanlarda bir bariyerdir. Ama doğru bir siyasi planlamayla bütün bunları yıkabilirsiniz ve bir değişimi sağlayabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra, büyük bir mağlubiyetten sonra sadece 4 ayda eriştiği zaferin nedeni çok ortada. İşte 4 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında sağlanan büyük değişim. Şöyle düşünün, hani Türkiye tarihinde hiçbir siyasi partide herhangi bir liderin kendi isteği dışında liderliğinden uzaklaştırılması görmüş bir iş değildi, CHP'de hiç değildi. Dolayısıyla bu iş başladığı zaman herkes yani böyle bir şey olmaz ya, buna göre ya bunun sonucu neticede mağlubiyet olur, parti içindeki değişimciler için bir mağlubiyet olur derken, Cumhuriyet Halk Partisi bu değişimi ve bu değişimin mümkün olduğunu bütün ülkeye gösterdi. Dolayısıyla bunun sonucunu aslında görüyoruz. Yani eğer bu olmasaydı o söylediğiniz cümle yine kendisini tekrar ederdi. Ama bu o kadar önemli bir değişken haline geldi ki o değişken sosyolojiye de bir çeşit etki etti. Sosyolojiyi değiştirdi diyemeyiz henüz. Bu bir siyasi değişim. Sosyolojiye değişmesi, sosyolojide bir değişikliğe neden olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı illerde belediye başkanlarının muazzam bir sinerjiyle çalışması ve çok büyük başarılar elde etmesi lazım. O zaman bu sosyolojide değiştirebilir.
Demin kısaca anlattığınız, geçen seçimin hemen ertesi sabahı Ekrem İmamoğlu yayınladığı videoyla CHP'deki değişimin tetikleyicisi oldu. Sonra da ağırlığını Özgür Özel'den yana koymasıyla bu sonucun alınmasında da etkili oldu. Bugün ikisinin arasında nasıl bir görev dağılımı, iş bölümü var?
Ben yani bütün bu yolculukta iyi bir yoldaşlığın geliştiğini, başlangıçta da bunun bütün cepheleriyle beraber konuşulduğunu ve iyi bir yoldaşlığın geliştiğini ve giderek pekiştiğini görüyorum. Doğrusu yani bu süreç ancak ve ancak sırt sırta vererek ve gerçekten yoldaş olarak yapılabilecek bir süreçti. Bunu yaptılar. Her ikisi de yaptı. Bundan sonrası için de ben bir risk görmüyorum. Çünkü her ikisi de hedefe kilitlenmiş iki siyasetçi. O nedenle mesela hep bunları işte çeşitli ne diyelim muhalif medya kanallarında, müesses medya kanallarında hep bunu konuşuyorlar, hep bunu tartışıyorlar.
Hep bir çatışmanın işaretlerini arıyorlar. Evet,
oraya bir nifak sokmaya çalışıyorlar, bir çatışma arıyorlar. Vay o gün işte bilmem ne aday tanıtımına oraya gitti de buraya gelmedi falan gibi. Hani buldukları bir şeye böyle sevinerek böyle hani yorumlar yapıyorlar falan. Ama öyle bir şey olmayacak çünkü buradaki yoldaşlık duygusu Türkiye'nin kurucu değerlerine geri dönüşü hedefleyen, Türkiye'nin demokrasiye, Türkiye'nin yeniden işte hukukun üstünlüğüne döndüğü güne kadar sıkıca bir şekilde devam edecek bir yoldaşlık. Umarım hani hep beraber bunun sonuçlarını görürüz. Çünkü bu hepimiz için çok iyi gelecek bir şey. İşbirliği, yoldaşlık.
CHP dışındaki bir partiye dair soru soracağım. İyi Parti. Önceki seçimde kazananın ya da zaferin bileşenlerinden biriydi kurumsal olarak. Meral Akşener de buna sık sık atıfta bulunuyordu, buna sahipleniyordu. Cumhurbaşkanlığı kampanyalarında da birlikte fotoğrafları vardı Ekrem Bey'le birlikte. Şimdi İyi Parti burada devreden çıkmış gibi gözüküyor. Ama onun da ötesinde İyi Parti'nin ne olacağını düşünüyorsunuz?
Öncelikli olarak aslında İyi Parti gibi bir merkez sağ parti, hatta liberal bir parti bugünün Türkiye'si için bir ihtiyaç. Ve İyi Parti ilk kurulduğunda onun kurulmasına yardım eden ve en büyük desteği sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi ile girdiği ittifak İyi Parti İyi Parti yapmıştı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sahip olduğu doğal değerler nedeniyle bir merkez sağ siyasi partiyle de büyük koalisyon kurabilecek bir parti. Buna DNA'sı çok uygun. Dolayısıyla bu nedenle aslında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili borç vererek hatta ya da başka türlü destekleyerek, açılmayan kapıları ona açarak, belki de bilmediğimiz hani başka türlü destekleri vererek İyi Parti'nin kurulması, büyümesi ve hani ergenleşmeye başlama sürecinde çok yardım etti. Ve bunun doğal sonucu olarak da biz seçimde işbirliği yaptılar. Buraya kadar her şey çok iyiydi. Fakat İyi Parti bir merkez sağ parti olmayı başaramadı. Ve İyi Parti'nin içerisine MHP'den gelme bazı isimler girdiler ve İyi Parti'nin ana aksından sapmasına neden oldu.
Kuruluştan itibaren vardılar ama kurudular ve belirgin oldu.
Evet, varlardı. Zaten kurucu damar yine onlardan oluşuyordu. Hı hı. Fakat daha sonra gelen ve hani gerçekten MHP'den gelen bazı isimler İyi Parti'nin yolundan sapmasını ve belki de başka mecralara çeşitli faydalar nedeniyle gitmesini sağladı. Bu İyi Parti'nin kuruluş amacına, kuruluş değerlerine ihanet eden bir süreçti. Dolayısıyla hani burada Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapıp yapmamasından bahsetmiyorum. Bakın bir partinin varoluş nedeninden bahsediyorum. Eğer bir siyasi parti toplumsal bir ihtiyacın karşılığı ise var olmaya devam edebiliyor. Yoksa yok olup gidiyor. İyi Parti maalesef bir ötenazi sürecine girdi şu anda. Yani o kendi aksından ayrılma, kendi kuruluş değerlerinden uzaklaşma şeyi hatası, İyi Parti'ye yaptırılan bu hata, sonradan gelenlerin yaptırdığı hata, o partinin yok olmasına doğru giden bir süreci başlatmış oldu. Buradan nasıl kurtulabilir? Ancak bir değişim yaparsa kurtulabilir. Ancak kurucu değerlerine dönebilirse İyi Parti bir merkez sağ siyasi parti haline dönebilir. Bu işte bu başkanın değişmesiyle ya da bu ekibin değişmesiyle olabilir, başka şekilde olabilir, bunu bilmiyorum. Ama eski yoluna dönmeden İyi Parti'nin var olabilme ihtimali kalmadı.
Çok teşekkür ederim Necati Bey. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Güzel bir seçim sonrası değerlendirmesi oldu.
Sağ olun.